Ayrım 5. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa No 44. Çanakkale, Conk Bayırı, gündüz 10 Ağustos 1915. Flashback sahnesidir. Boğazdaki düşman donanması Conk Bayırı'nı yoğun top ateşine tutuyor. Arazinin hemen her yerinde ölüler, toprak, kaya parçaları ve terk edilmiş savaş malzemesi. Her infilakta havalara uçmaktadır. Sonra sapır sapır dökülüyor. Mustafa Kemal ve maiyeti gözetleme mevkiindeki sütrede ateşin ortasındadır. Mustafa Kemal eliyle yanı başındaki kaymakam Servet Bey'e aşağıda denize yakın İngiliz siperlerini gösteriyor. İkisi daha ileriye çıkıp dürbünlerle o tarafı gözetliyorlar. Topçu himayesinde İngiliz taarruzu başlıyor. İngiliz piyadesi süngü takmış dalgalar halinde Türk siperlerine doğru gelmektedir. Mustafa Kemal iki adım daha atacak olur. Civara bir bomba düşer. Mustafa Kemal sarsılır. İnsiyaki olarak elini göğsüne götürecektir. Durumu gören Servet Bey kaygılı bakışlarıyla kadra girer, bir şey söylemek istiyor. Servet Bey'in amorsundan Mustafa Kemal kaşlarını yükselterek elini dudaklarına götürüp önce sus işareti yapacak, sonra elini ceket aralığından uzatıp şarapnel misketinin vurduğu cep saatini bulup çıkaracaktır. Mustafa Kemal'in elinde kanlı ve yarı parçalanmış cep saati. Savaş alanına mahsus sesler yerini tekrar gök gürültülerine bırakıyor. Az sonra off olarak Hayati Bey'in sesi saat görüntüsünün üzerine düşecek. Hayati Bey, "Kumandanım, kumandanım." Flashback sahnesinin sonudur. Ankara, Ziraat Mektebi, Mustafa Kemal'in odası, gece. Mustafa Kemal Paşa pencerenin önünde yağmurlu karanlığa dalmıştır. Hayati Bey'i işitmez. Hayati Bey, "Kumandanım, telgraf irtibatını kaybettikse de..." Mustafa Kemal toparlanıp dönüyor. Hayati Bey'e doğru bir adım atıyor. O sırada Hayati Bey sözünü tamamlayacaktır. "Sadra şifa malumat alabildik." Mustafa Kemal hala biraz dalgın. "Öyle mi? Nedir?" Hayati Bey gözlerinin içi gülerek, "Geliyorlar paşam. Meclis-i Mebusan Reisi Celaleddin Arif Bey ile Miralay İsmet Bey. Yarın Ankara'da olmaları muhtemel." Mustafa Kemal'in gözlerinin ve yüzünün bir gülümsemeyle aydınlandığı görülür. Kendi kendine konuşur gibi, "İşte bu iyi, işte bu çok iyi." Sonra yüksek sesle, ciddi ve emir tonunda, "Vali Bey'le temas kurunuz. Onların istikbaline nümayiş mahiyeti verilmesi münasiptir." O sırada arkasındaki pencereden çakan şimşeğin elektrik mavisi yalazı odayı doldurur. Paşa ışığa karşı bir silüet halinde görünüyor. Silüetin kenar çizgileri o ışıkla yaldızlanmış olarak. Ankara, Ayaş'a giden, Bolu'dan gelen yol, Taşköprü civarı, öğle üzeri. Ankara'dan bir karşılayıcı kalabalığı akıyor. Bütün arabalar seferber edilmiş. Her birine ikişer üçer kişi binilmiştir. Yayaların haddi hesabı yok. Yolun iki yanındaki tarlalarda koşturan atlılar manzaraya ayrı bir mehabet veriyor. Karşılayıcılar arasında bulunan önemli zevat bulundukları araba ya da bindikleri at sırtında Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşalar, Doktor Adnan, Yunus Nadi, Cami, Sırrı ve öteki Mebus Beyler, Ankara Valisi Yahya Galip Bey, Ankara'nın ileri gelenleri vesaire. Filmin leitmotiv Kurtuluş müziği başlayacaktır. Karşılaşmanın vaki olduğu ana kadar sürecektir. Yolcu kafilesi. Kimisi arabada, kimisi atlı, bir kısmı yaya. Pek de küçük olmayan bir kafiledir. Celaleddin Arif Bey, onun gibi milletvekili olanlarla birlikte arabadadır. Miralay İsmet Bey ile Saffet Bey, nefer kılığında yaya geliyorlar. Arabalarından, atlarından inenler, yayalar yek diğerine ilerliyor. Kavuşanların bazıları el sıkışır, bazıları kucaklaşır. Kalabalığı bir heyecan sarmıştır. Bu arada geleneğe uygun olarak atlı karşılayıcılardan biri ikisi havaya bir iki el ateş ediyorlar. Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Doktor Adnan Bey, Vali Yahya Galip Bey, Meclis-i Mebusan Reisi, Celaleddin Arif Bey'i ve beraberindeki mebusları karşılıyorlar. Mustafa Kemal Paşa bir taraftan gelenlerin elini sıkmakta, bir taraftan gözleriyle gelen kalabalığın arasından birisini aramaktadır. Nihayet bunu sözle de ifade eder. "Canım İsmet Bey nerede? Onu göremiyorum. Hani İsmet?" İsmet Bey, Saffet Bey ile birlikte sırtlarında tozlu nefer elbiseleri yakında bir yerde sessiz ve mütebessimdir. Mustafa Kemal'i görünce ona yürür, Mustafa Kemal de ona gelmektedir. Mustafa Kemal Paşa memnun, ellerini bir süre avuçları arasında tutarak ''Hoş geldin İsmet, ne iyi ettin de geldin, ne iyi ettin de çabuk geldin.'' İsmet Bey sessiz, mütevazı gülümseyerek ''20 gündür yoldayız paşam, kısmı azamı yürüdük.'' İsmet Bey susuyor, göğüs geçirerek yalnız Mustafa Kemal'in duymasını istermişçesine alçak sesle devam ediyor. İsmet Bey, İstanbul'da neler oluyor? Doğru dürüst haber alamadık. Vaziyet çok mu kötü? Geçmeyle birlikte sahne boyunca sürmüş olan leitmotiv müziği hafifleyip silinecektir. Geçme gerçekleşmeden İstanbul, Cadde-i Kebir ve çevresine ait şehir efekti işitilmeye başlar. İstanbul, Beyoğlu, gece. Cadde-i Kebir'in ışıklar içindeki gece görüntüsü, tünelden Eminönü'nden gelmekte ya da o tarafa gitmekte olan tek ya da römorklu tramvaylar, onların arasında iki tarafa akıp giden otomobiller, Beyoğlu Caddesi'nin iki kaldırımında tenezzühe çıkmış şehir kalabalığı, daha çok gayrimüslim madamlar, matmazeller, üniformalı İngiliz, Fransız ve İtalyan zabitleri. Şapkalı, redingotlu Levanten ve gayrimüslim mösyöler, onların arasına karışmış, fesli fakat alafranga giyimli İstanbul ahalisi, çoğu erkek. Binaların çoğunda Fransızca, Rumca, Ermenice tabelalar görünür. Işıklı reklamlar, renk renk etrafı aydınlatmaktadır. Bazı işyerlerinin, bazı binaların kapı ve balkonlarında İngiliz, Fransız, İtalyan ya da Yunanistan bayraklarının asıldığı ya da sarkıtıldığı dikkati çekmektedir. Geçmenin belirli bir anına kadar sadece caddenin rabarbası, tramvay çanları, raylarda dönerken çıkardığı ıslığa benzer ses, otomobillerin gürültüsü vesaire. Muayyen bir yerden sonra işgal altındaki şehrin leitmotiv müziği olan dramatik melodi işitilmeye başlayacaktır. İstanbul, Şişhane, Pera Palas Oteli, gece. Otelin bütün ışıkları yanıyor, karanlığın içinde pırıl pırıl, kapısının üstünde bir yerde otelin adı ışıkla Fransızca olarak yazılıdır. Pera Palas. Otelin döner cümle kapısı önünde üniformalı kapıcısı, bıyıklı bir yerli Rum. İçeriye girip çıkan kozmopolit gruplar, Çakırkeyif müttefik subaylarıyla onların İstanbullu, Levanten ya da Rum sevgilileri, diplomat havalı, eli çantalı bir tip, fesli, Monbey vesaire. O sırada Marie-Laure Oyslet'in bindiği taksi otelin kapısı önünde durur. Kapıcı kapısını açar. Marie-Laure taksinin ücretini ödemektedir. Gülümseyerek kapıcıya teşekkür edip arabadan iner. Çıkmakta olan bir başka gruba yol verip otele girer. İçeriden çıkan gruptaki İngiliz subayı bir telaş şoförü durdurup aynı arabaya yanındakilerle doluşacaktır. İstanbul, Şişhane, Pera Palas Oteli, lobisi, gece. Amerikan bardaki iki gazeteci. Reuters Ajansı'nın İstanbul'daki muhabiri Edwin J. Hansen, tıknaz, beyzi gözlüklü, kızıl saçlı, top sakallı bir İngiliz. Sigaralarını, tütününü, kağıdı eline alıp sarıp içiyor. Öteki Jimmy Fowler, New York Times'ın Viyana muhabiri. Görev gereği İstanbul'a gelmiş. Alkol düşkünü, piposu ağzından eksik olmayan iri yarı bir Amerikalı. Kamera ikilinin bel planından gerileyerek yana çekilir. Onları ön planda tutup derinlemesine hem lobiyi hem de o sırada resepsiyondaki işini bitirip lobiye girecek olan Marie-Laure Oyslet'i görür. Sigarasını sarmakta olan Edwin kaşlarını kaldırıp Marie-Laure'u işaret ederek arkadaşına ''Ed, Jay kaşlarıyla gösterip bakar mısın James, işte o geldi, sana bahsettiğim Fransız.'' Jimmy Fowler piposundan kalın duman dökerek New York Times nüshasına dalmıştır. İkaz üzerine başını kaldırıp Marie-Laure'a bakıyor. Jimmy F. gözleriyle Marie-Laure'u izleyerek piposu ağzında ''Ajans Havas temsilcisi miymiş?'' Ed J. ''Ne münasebet, Le Temps muhabiri.'' Jimmy Fowler gözlerinde ve yüz ifadesinde yarı çapkın, yarı hayrete düşmüş bir ifade. Önce doğrudan sonra arkadaşına dönerek ''Bu Fransız kadınları da yani...'' Arkadaşına dönerek ''Ed J. şuna baksana, hayatımıza renk katacak gibi.'' Önde iki Anglo-Sakson gazeteci, geride Amerikan bara yanaşmış, şarap bardağını henüz dudaklarından ayıran, bir sigara yakmaya davranan Marie-Laure. Ed J. suratını buruşturup, ''Adam Edwin, bana Ed J. deyip durma, kaç kere söyledim.'' Sonra Marie-Laure'a gözlerini süzerek bakıyor. ''Ona gelince, aziz dostum, bizim Fransızlarla ülfetimiz sizden eskidir.'' Marie-Laure Oyslet, Amerikan bara ilişmiş, sigarasının dumanları arasında içkisini yudumlarken elindeki bir evraka bakmaktadır. Boylu, simsiyah saçlı, masmavi gözlü bir kadın. Saçlarını 20'li yılların çalışan kadın modasına uygun, kulak hizasından küt kestirmiş, ensesi tıraşlı. Giyimi aynı yılların Fransız Le Garçon şıklığı, düz etek, ceket vesaire. Edjay, ayrıca Mademoiselle'in hayali Ankara'ya gidip Kemal'le görüşmek. Jimmy F., güzel hayal ama hayal. Anzavur Paşa Ankara'ya kuş uçurtmuyor. Edjay, o kuş değil, alımlı bir Fransız matmazel. Türkler ecnebi kadınlara zayıftır. Marie-Laure'a hitaben. Tamam. Bonjour matmazel, keyifsiz görünüyorsunuz. Amerikan barın çevresinde Marie-Laure öteki gazeteciler. Çevrelerinde kozmopolit müşteri trafiği. Marie-Laure tecrübeli ve pişkin bir gazeteci tavrıyla, hafif gülümsemeyle ama canı sıkkın cevap verecektir. Bonjour monsieur, her işim gecikti, şehirde grev varmış. Aklınız alıyor mu? Sigarasından bir nefes alır. Ne tramvaylar işliyor ne vapurlar. Dumanları salıverir. Taksi parası ödemekten canım çıktı. Edjay manidar. Bolşevik ajitasyonu. Marie-Laure şaşmış. Nasıl olur? Daha çok nasyonalist bir tepkiye benziyor. Hatta sosyalist. Şirketler yabancı. Jimmy F. mütebessim. Boş ver. Eddie kafasıyla gösterip. Ona kalırsa Kemal de Bolşevik. Marie-Laure'a sevimli bir tavırla elini uzatarak Jimmy Fowler, New York Times'tan. Marie-Laure gülüyor. Arşante, monsieur. Ben Ozlet, Le Temps, Paris. İkisine birden meraklı. Neler oluyor Allah aşkına? Kemal'in idama mahkum edildiği doğru mu? Kağıdı gösterir. Elime şöyle bir beyanname tutuşturdular. Jimmy F. elindeki gazeteyi Marie-Laure'a uzatırken doğru haber, daima New York Times'tadır, matmazel. Piposunu ağzından eline alıp, İngiliz dostlarımız Anadolu'da bir de iç savaş kışkırtıyor. Bu muhaverenin belirli bir yerinden itibaren müzik refakati başlıyor. Bu müzik, işgal dramını yansıtan leitmotiv ağırlıklı olmalıdır. Ancak içinde zaman zaman Anadolu'daki uyanışın habercisi olan tema hissedilecektir. Adapazarı kırsalında bir yer, gündüz. Atının üzerinde Anzavur Ahmet Paşa, kılıcını ileriye uzatıp hücum kumandasını veriyor, arkasında atlıları. Bağırıyor, atlıları da bağırıyorlar fakat sahnenin sesleri duyulmayacaktır. Onun yerine bardaki diyalog, rubarba ve efekt işitiliyor. Marie-Laure anlamamış, şaşkın, nasıl yani? Jimmy F. müstehzi, çok basit, Rusya'da General Denikin neyse, Anadolu'da Anzavur Paşa o. Adam başına 30 dolar veriyormuş. Asker maaşının 100 katı. Bu dahili harp demektir. Ağaçlık, dar bir geçit. Bir kuvayi milliye müfrezesi. Oradan geçmektedir. Anzavur'un atlıları 4 nala müfrezenin üzerine saldırırlar. Pusu hınzırca kurulmuştur. Ümitsiz bir direniş başlar. Kamera hareketli olarak saldırıya katılır, zincirleme planlarla savaşı verir. Marie-Laure meraklı ve endişeli. O yüzden mi sefarette deniz yolundan git dediler? Edjay sinsi, tavsiyeye şayan bir yol olamaz ki. Şeyhülislam'ın fetvası sarih, hünkârın iradesi kati. Ağaçlık ve dar geçitte Anzavur'un baskını başarıyla sona ermiştir. Sağda solda kan revan içinde yaralılar, cesetler, başıboş kalmış birkaç at. Anzavur Ahmet Paşa'nın mağrur ve memnun atıyla adamlarının arasına inişi. Edjay, yüz binlerce beyanname basıldı, dağıtılıyor. Müslüman Anadolu ayaklanacaktır. Edjay'ın son sözleri işitilirken kamera gökyüzüne doğru kalkıp cesetlerin üzerinde dönmeye başlayan kargaları görüyor. Beyaz bulutlarla yüklü gökyüzü, gündüz. Alçaktan uçan iki uçak, kanat ve kuyruk işaretlerinden Yunan uçakları olduğu anlaşılıyor. Jimmy F., müstehzi, Edjay gereğinden fazla iyimser matmazel. O Kemal'i ve dostlarını çoktan astı. Marie-Laure ciddi ve meraklı, öyle mi? Peki ya meclis? Uçakların üzerinde uçtuğu sapa ve münzevi dağ köy. Yoksul ve dağınık damlar. Ufak bir cami. Uçakların canlandırdığı köylü çocukları ve köpekler. Mevsim ilkbahar. Ağaçlar çiçek açmış. Marie-Laure, meclis halk demek değil midir? Halk yani mukavemet. Uçaklardan beyannameler atılıyor. Havada dağılarak köyün üzerine iniyorlar. Edjay sinsi, mukavemet mi? Hangi mukavemet? Ferit Paşa vaziyete hakim olmuştur. İstanbul'un nabzı Osmanlı'nın nabzı sayılır. Köyde çeşme başı. Su için bekleşen köylü kadınları, kızlar, ellerinde testileri, ağaçtan kovaları, beyannameler uçuşarak iniyorlar. Onları izleyen köylü çocukları aralarında yakalamaca oynuyor. Buradan itibaren Pera Palas'ın lobisindeki diyalog sona erecek, sahnenin kendi efekt ve diyalogları işitilmeye başlayacaktır. Müzik eşliği sürüyor. Birkaç beyanname çeşmenin yalağına düşecektir. Köylü kadınlardan birisi uzanır, beyannameyi sudan alır, iki eliyle önünü açarak üzerine eğilir. Herhangi bir liva matbaası, gündüz. Aynı beyanname köhne bir pedalda baskı makinesi basılıyor. Matbaa ustası bol bıyıklı, gözlükleri alnında, kırçıl bir adam. Beyannamenin bir nüshasını eline almış, heceliyor. Matbaa ustası heceliyor. Haiz oldukları rütbeyi askeriye ve mülkiye ve nişanlarla, her günah resmi unvanlarının ref'ine ve idamlarına ve elveyim firarda bulunmalarına mebni ol baptaki ahkamı kanuniye mucibince mallarının hacziyle, loş, tozlu ve bakımsız bir liva matbaası, matbaa çırağı, pedalı çalıştırmakta, hükümetin beyannamesini basmaktadır. Ustasıyla alakadar görünmez, işiyle meşgul. Kamera gerileyip ağır ağır dönüyor. Pedalın az gerisindeki iki şahıs kadra giriyor. Biri elindeki kırbacı cilalı çizmelerine vuran, kibirli ve titiz bir İngiliz zabitidir. Yanı başındaki fesli, Avrupa'yı sakallı, şıklığı Osmanlı alafrangası sivil bir zat ki bu mahalli hürriyet ve itilaf muhtemedidir, beyannamenin basımına nezaret ediyorlar. Muhtemet, altın tabakasını çıkarıp ecnebi zabitine sigara ikramında bulunur. Zabit, gizli bir istihza tebessümüyle reddeder. Hendek yöresinde bir kasaba. Çarşı camii, öğle ezanı vakti. Camiin cümle kapısı önü. Çoğu yaşlı, kimisi fesli, kimisi sarıklı, çoğu sakallı ve cübbeli bir namaz kalabalığı. Bazıları şadırvandan veya çeşmelerden abdest alıyor, kimisi camiye giriyor. Şadırvan civarındaki torba sakallı, yeşil sarıklı, talebe-i ulum havalı bir adam. Koltuğunun altında basılmış beyannamelerden bir tomar, camiye gelip gidene dağıtmaktadır. Kamera onu aşarak geriye gidecek, cami avlusundaki ağaçlar ardında gizlenmiş, olayı seyreden iki şahsa ilerleyecektir. Elindeki kırbaçla çizmelerini hafif hafif kırbaçlayan titiz, kibirli İngiliz zabiti ile şıklığı Osmanlı şıklığı, fesli ve Avrupalı sakallı, hürriyet ve itilaf muhtemedi. Muhtemedin koltuğunun altında da beyannamelerden bir tomar. Aynı şahıslar birbirlerine bakıp memnun gülümsüyorlar. Ankara, Hacı Bayram Camii, güneşli bir gün, cuma namazı sonrası. TBMM açılışı, 23 Nisan 1920. Kalabalık bir cemaat camiden çıkıyor. Caminin önünde düzenlenen alay. En önde caminin ayetler yazılı yeşil bayrağını taşıyan şahıs. Arkasında iri yarı bir zat. Hoca Abdurrahim Efendi. Başının üzerinde bir rahliyi tedris. Yeşil örtülü bu rahlinin üstünde ise Kur'an-ı Kerim ile Lihye-i Saadet, sakalı şerif. İki tarafta birer manga asker yer almıştır. Onlar da merasim alayı ile birlikte yürümektedir. Arkadan kendine mahsus kılıklarıyla ulema, şeyhler ve sarıklı, kalpaklı, fesli mebuslar, vali ve yüksek rütbeli subaylar geliyor. Kalabalık tekbir ve tehlil sesleriyle kara olan çarşısı istikametinde ağır ağır ilerliyor. Bu seslere geriden kurtuluşun leitmotifi katılacak, açılışın sonuna kadar sürecektir. Ankara, kara olan çarşısı, gündüz. Çarşı küçük dükkanlar, hanlar ve kahvelerle çevrilidir. Meydanın ötesine berisine sığırları çökertilerek bırakılmış kanlılar dikkati çekiyor. Çarşıdaki öteki kalabalık, kalabalığın arasında Mustafa Kemal Paşa. Tekbir sesleriyle yaklaşanlara doğru harekete geçiyor. Bir yerde iki grup buluşuyor ve birleşiyorlar. Tören alayının meclis istikametinde yoluna devam edişi. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, gündüz. Meclis önüne gelmiş ve gelmekte olan tören alayı. Meclisin önünde üç kurban kesiliyor. Seymen kılığında üç iri yarı adam, önlerinde önlük, ellerinde bıçak, ayakları dibine çökertilmiş kurbanları kesecekler. Koyunların postlarına kırmızı boyayla ay yıldızı resmedilmiştir. Fehmi Hoca duasını bitirip kurbanlar kesildikten sonra kamera Mustafa Kemal'e ve yanındakilere yaklaşır. Paşa, meclis binasının iki üç ayaklı taş merdivenini çıkarak kırmızı beyaz kurdeleler bağlanmış kapıya yaklaşır. Kurdeleyi keserek TBMM'yi açar. Kamera geriden ve yukarıdan TBMM önündeki resmi şahısların kapıdan içeriye girişini görüyor. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi, müzakere salonu, gündüz. Mebuslar yerlerini almış, Mustafa Kemal Paşa riyaset kürsüsünde oturuyor. Önündeki hitabet kürsüsünde ise İstanbul'dan Anadolu'ya yeni iltihak etmiş olan Müşir Fevzi Paşa vardır. Fevzi Paşa heyecanlı, İstanbul'dan daha evvel çıkmak istiyordum ancak İngilizlerin iç yüzlerini, maksat ve gayelerini anlayabilmek için bir müddet kaldım. Anlaşıldı ki onların isteği Kuvayi Milliye'nin red ve takbihiydi. Biz de Kuvayi Milliye'nin haksız işgallerden ve Yunanlıların İzmir ve Aydın mezaliminden meydana geldiğini ve bu haklı müdafaayı reddetmenin milletimize karşı bir hıyanet teşkil edeceğini, bunu yapamayacağımızı söylüyorduk. Alkışlar yükselir, yaşa, var ol sesleri işitilir. Tezahürat bir süre devam eder. Fevzi Paşa bir an susar. Sükunet avdet edince devam edecektir. Fevzi Paşa, bir İngiliz neferinin bile burnu kanamaksızın bizi bize kırdırmak istiyorlar. Malumunuz olan hattı hümayunlar, fetvalar vesaire. İslam'ı birbirine düşürmek için misli görülmemiş bir İngiliz fitnesi. Acı birer vesikadır. Fakat Çanakkale'de nasıl aldandılarsa Allah'ın izniyle bunda da aldanacaklardır. Meclis bu defa çok daha büyük bir heyecanla ayağa kalkarak Fevzi Paşa'yı alkışlıyor. Alkışların arasında kahrolsunlar sesleri işitiliyor. İstanbul, şehrin klasik profili, gündüz. Düşman donanmasının üzerinden Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye camilerinin ufka çizilmiş görüntüleri, kalem gibi minareler. İstanbul görüntüsüyle birlikte ağır ve dramatik işgal leitmotivi duyuluyor. İstanbul, Bab-ı Ali Camii ve çevresi, gündüz. Önce Bab-ı Ali Camii, sonra kamera yana kayar, bitişikteki kırmızı ahşap binayı görür. Akşam gazetesi. Binanın kapısına bir atlı araba yanaşıyor. Akşam gazetesinin kapısı. Araba kapının önünde durmuştur. Yanında iki taharri memuru ile kapıdan Farih Rıfkı Bey çıkıyor. Hemen arkasında kederli ve endişeli yüzüyle Necmettin Sadık Bey. Taharriler Falih Bey'i arabaya bindirmek üzere yol verirler. O dönüp metin bir tavırla Necmettin Bey'le vedalaşıyor. Farih Rıfkı Bey, her işte bir hayır vardır. Neymiş göreceğiz. Arabaya biniyor. Necmettin Sadık Bey müteessir taharrilere dönerek, nereye götürüyorsunuz? Taharrilerden birisi arabaya binerken polis müdüriyetine. Araba hareket edecektir. Falih Rıfkı Bey mahzun bir tebessümle Necmettin Sadık Bey'e veda eder. Araba gider. Necmettin Sadık Bey'le hademe ve içeriden çıkmış bir iki kişi mahzun baka kalırlar. Yan binadaki İkdam gazetesinden Yakup Kadri Bey'in telaşla geldiği görülüyor. Heyecanla Necmettin Bey'e yaklaşacaktır. Yakup Kadri Bey, hayrola Necmettin Bey, Falih'i mi arıyorlarmış? Necmettin Sadık Bey, ne araması Yakup Kadri, onu alıp müdüriyete götürdüler. İstanbul Akaretler'deki Zübeyde Hanım'ın evi, gündüz. Salon, koltuklardan birisi üzerine bırakılmış gazete. Akşam gazetesinin o günkü sayısı, başlığı görünecek şekilde. Kamera gerileyip doğrulur. Derinlemesine salon. Bir kısmında koltuklardan ve sehpalardan mürekkep bir oturma grubu. Onun gerisinde mutfağa yakın bir yemek odası takımı. Her ikisi kullanılmış, hatta yorgun izlenimi vermelidir. Salonda yemek sofrası hazırlığı. Makbule ile Fikriye tabakları, çatal bıçağı yerleştiriyor. Salonun öteki tarafında Kaymakam Mithat Bey ile Makbule'nin kocası Mustafa Mecdi Bey ufak adımlarla sağa sola giderek aralarında görüşüyorlar. Koltuklardan birisinde gözünde gözlüğü, elinde tığıyla dantel işleyen Zübeyde Hanım. Sessiz ve kendi halinde görünüyor. Fikriye ve Makbule konuşmaksızın iş görüyorlar. Makbule gerekli bazı şeyleri almak için mutfağa gidiyor. Fikriye meraklı ve kaygılı gözlerle önce yakında koltuğun üstündeki gazeteye bir göz atıyor. Anlı üzüntüyle karışıyor. Sonra konuşan erkeklere dönüyor. Kaymakam Mithat Bey'in sigarasını söndürebilmesi için daha yakına gelmişlerdir. Sözlerinin bir kısmı işitiliyor. Kaymakam Mithat Bey sigarasını kül tablasına bastıracağı sırada "Endişeyi mucip bir hal yok. Ankara icap eden tedbirleri aldı. Ulemanın mukabil fetvasını ihtimal duymadınız. Tabiri caiz ise bir fetvalar muhaberesi devam etmektedir. Mustafa Mecdi Bey, ya Anzavur ya Kuvayi İnzibatiye? Kaymakam Mithat Bey, yok efendim Ali Fuat Paşa hadlerini bildirir. Ayrıyeten Kuvayi Seyyare ne güne duruyor? Ethem Bey'in süvarisi. Kaymakam Mithat Bey, Mustafa Mecdi Bey'in koluna girerek onu masanın uzağına doğru çekecek, bu arada bazı şeyler söyleyecektir. Kaymakam Mithat Bey, paşa iyidir, iyidir de hayatı gayrı muntazam. Konuşma sürer fakat ne dedikleri Fikriye tarafından anlaşılamayan bir rabarbaya dönüşür. Fikriye elinde tabak kala kalmış büyük bir merak ve heyecanla iki adamın konuşmasını izlemektedir. Onlar uzaklaşınca o da sofrayı düzenlemeyi sürdürecektir. Bir ara aynı tecessüsle başını kaldıracak gibi olur. Hayretle baka kalır. Mustafa Mecit Bey ve Kaymakam Mithat Bey ikisi de dönmüş Fikriye'ye bakıyorlar. Onun başını kaldırmasıyla suçüstü yakalanır derhal başlarını başka tarafa çevirirler. Mustafa Mecdi Bey ile Kaymakam Mithat Bey arkalarını dönerek konuşmayı sürdürüyorlar. Mustafa Mecdi Bey, paşanın muvaffakatı var mı? Kaymakam Mithat Bey, evvela istemem filan diyordu. Bilahare fikrini değiştirdi. Sivas'tan beri bir emirberin elinde. Bekir Çavuş, iyi hoş da nihayet bir erkek. Evde bir kadın olmadı mı? Olmuyor. Mustafa Mecdi Bey, peki Fikriye'nin fikri nedir? Bana kalırsa, sözü askıda kalıyor. O sırada Makbule'nin sesi işitilecektir. Makbule, Mecdi Bey bir dakika bakar mısın? Mustafa Mecdi Bey, Mithat Bey'den özür dileyip o tarafa uzaklaşıyor. Müsaadenizle birader bey, gülerek kadın kısmının işi bitmez. Mithat Bey, müsaade sizin azizim. Mithat Bey ağır ağır sofrayla meşguliyetini yoğunlaştıran Fikriye'ye doğru ilerleyecektir. Fikriye aslında işi bitmiş masada suni iş icat ediyor. Heyecanlı, başı önüne eğik, nihayet kaldırmaya cesaret eder. Fikriye heyecanlı, paşa Ankara'da çok mu yalnız Mithat Bey? Mithat Bey mütebessim, Ankara'da herkes yalnız Fikriye. Paşanın bakıma ihtiyacı var. Evine bir kadın eli değmeli. Fikriye gözlerini onun gözlerine dikerek, ben giderim ne zaman isterseniz. Başını eğer, abim zaten gitti. Jüride biliyorsunuz, vefat etti. Mithat Bey, vaka biz de seni düşünmüştük. Lakin sıhhatin mucibi endişedir. Hastalığın, Fikriye sözünü kesiyor. Ne münasebet. Unuttunuz mu? Ben Miralay Hüsamettin Bey'in kerimesiyim. Zabit kızıyım yani. 5. ayrımın sonu. Sayfa 59.